Ayrım 27, sayfa 360. Osman Atalan Metemma köyünde parçalanmış Cehal'in müttefiklerinin toparlanıp gelmesini bekliyordu. Ama onların emiri Salida ve tüm oğulları ölmüştü. Salida başlarındayken çok cesur olan adamlar şimdi babasız kalmış çocuklar gibiydi. Allah onları yalnız bırakmıştı. Başsız, nedensiz kalmışlardı. Tekrar çölün ücra köşelerine dalıp ortadan kayboldular. Osman boşuna bekledi. Ertesi sabahın ilk ışıklarıyla güvercinlerin başındaki adamı çağırdı. ''Bana en güçlü ve en hızlılarından 3 güvercin getir.'' diye emretti. Kendi eliyle Mehdi'ye 3 kopya mesaj yazdı. Kuşların her biri 1 kopyayı götürecekti. Eğer biri ya da ikisi çeşitli nedenlerle yerine ulaşamazsa, 3. kuş bu hayati mesajı Omdurman'daki kutsal kişiye götürecekti. Allah'ın sevgili kulu Mehdi Muhammed Ahmet'e, gözümüzün nuru, bedenimizin soluğu, utancım ve kederim karnımda koca bir kaya gibi duruyor. Ne yazık ki kafirler savaşta bizi yendi. Emir Al-Sali da öldü ve kuvvetleri yok edildi. Kafirler Metemma'da Nil'e ulaştı. Adamlarımla birlikte en hızlı biçimde Omdurman'a dönüyorum. Bizim için dua edin kutsal ve yüce Mehdi. Kuşların bakıcısı katlı mesajları bacaklarına bağladı. Hepsini bir sepete koydu ve nehir kıyısına götürdü. Osman da onunla gitmişti. Bakıcı kuşları birer birer Osman'a uzattı. Uçurmadan önce Osman her kuşu avucunda tuttu ve dua etti. ''Hızla ve dosdoğru git küçük dostum, Allah seni korusun.'' Havalanan kuş kanat çırparak yükseliyor ve Metemma üzerinde bir tur döndükten sonra güneye doğru uzaklaşıyordu. Kanat çırpışları yüzünden yırtıcı kuşların dikkatini çekmesinler diye her kuşu ancak öteki gözden kaybolduktan sonra salıyordu. Kuşlar gidince köye geri yürüdü ve caminin balçık damına tırmandı. Minarenin balkonundan her iki kıyıda ayaklar altındaydı. Gemiler halen Timsah Gölü'nde demirliydi. Elinde top olmadığı için onlara erişmesi imkansızdı. Dikkatini İngiliz kampına çevirdi. Çıplak gözle alelacele oluşturdukları kamptaki adamları seçebiliyordu. Henüz istimbotlara insan veya yük nakletmiyorlardı. Neden bu kritik anda uyuşuk davrandıklarını merak etti. Şu ana kadar son derece enerjik ve ivecen davranmışlardı. Eğer amaçları hala mümkün olan en kısa sürede Hartum'a yetişmek ve kurtarmaksa, yaralıları nehir kıyısında bırakıp sağlam askerlerini gemilere bindirip bir saat bile gecikmeden güneye doğru yola çıkmaları gerekiyordu. Belki Allah daha bizi terk etmemiştir. Belki o bu ne yapacağı belirsiz adamlardan önce kente yetişmemi sağlar diye mırıldandı. Sonra minareden inip adamlarının geri kalanının beklediği köyün dışındaki buluşma yerine gitti. Atlar ve develer hazırlanmıştı bile. Al-Noor Osman'ın yeni köheylanını tutuyordu. İri, kara bir aygırdı bu. Elindeki en güçlü attı. Osman hayvanın alnındaki beyaz lekeyi sıvazladı. Bunun adı Al-Buk, yani savaş trompetiydi. ''Sen iyi bir hayvansın Al-Buk'' diye fısıldadı. ''Ama asla Hulu Mayya'nın yerini tutamazsın.'' Tekrar dönüp onun vurulduğu kumullara baktı. Tepede hala akbabalar ve kargalar dönüp duruyordu. Acaba bir daha onun kadar soylu bir atı olacak mıydı? ''Abadan Rije günahın çok büyük.'' dedi içinden. Eğre atladı ve sağ yumruğunu kaldırdı. ''Allah aşkına Omdurman'a gidiyoruz.'' diye bağırdı ve savaşçıları da ardından tekrar ettiler. Hartum açlık ve veba yüzünden güçsüzleşmiş, ümitsizlikten uyuşmuş haldeydi. Kızların sesi etrafı saran derin sessizlikle kontrast yaratıyordu. ''Biri geliyor.'' Şakıyan safrandı. ''Biliyorum, ben onu çoktan gördüm.'' diye cıvıldadı Amber'de. ''Bu bir yalan, hiç de görmedin.'' ''Gördüm işte.'' ''Didişmeyi kesin sizi küçük koca karılar.'' diye sert bir sesle araya girdi David Benbrook. ''Ve neymiş o bana gösterin.'' Genç gözler onunkilerden daha keskindi. ''İşte orada babacığım, tam Tutti Adası'nın yukarısında. Şu küçük bulutun solunda.'' ''Aa evet tamam.'' dedi David ve sağ koltuk altına kıstırdı, tüfeğin namlusunu yaklaşan kuşa çevirdi. ''Sadece sizi deniyordum.'' ''Denemiyordun.'' ''Lütfen biraz daha saygılı ol meleğim.'' Nazira sesleri duymuştu. Avludaki kuyudan doldurduğu bir sürahiyle mutfağa dönüyordu. suyu kaynatıp süzecek ama sesler dikkatini dağıtmıştı. Sürahiyi kapının önündeki masada duran gümüş tepsiye bıraktı ve gidip pencereyi açarak dışarı baktı. Konsolos susuzluktan kavrulmuş çimenlerin ortasında duruyordu. Başını havaya kaldırmıştı. Bu davranışında garip bir şey yoktu. Haftalardır her öğleden sonra terasta bekleyip çiftesinin menziline girecek kuşları gözlüyordu. Nazira mutfağa döndü ama dalgınlıkla sürahideki kaynamamış suyu bardakların bulunduğu tepside unutmuştu. Dışarıdan tüfek sesi ve ardından ikizlerin heyecanlı çığlıkları duyuldu. ''Vurdun onu babacığım!'' Ah akıllı aile reisi, bu safranın dağarcığına kattığı son terimdi. Saçmalarla göğüs tüylerinden bir kısmı sağa sola uçuşan güvercin havada takla atarak düşmeye başladı ve sarayın yatak odalarının önündeki demir hindi ağacının dallarına takıldı. Yerden 9 metre yüksekte asılı kalmıştı. İkizler itişip kakışarak ağaca tırmanmaya başladı. ''Dikkatli olun küçük iblisler!'' diye endişeyle seslendi David. ''Bir yerinizi inciteceksiniz!'' Önce safran ulaştı kuşa. Erkek Fatma olan oydu. Dalın üstünde denge sağladı ve uzanıp sıcak bedeni alıp koynuna soktuktan sonra inmeye başladı. ''Hep zorbalık ediyorsun!'' diye suçladı Amber. Safran bunu iltifat kabul edip sesini çıkarmadı ve son 1 metre kala yere atladı. Doğruca babasına koştu. ''Bunda bir not var!'' diye haykırdı. ''Bunda da öbürleri gibi bir not var!'' ''Evet, çok şükür var!'' dedi David. ''Şanslıyız değil mi? Bakalım nehrin öteki yakasındaki beyler neler konuşuyor?'' Ölü güvercini içeri götürürken ikizler etrafında dans ediyordu. Çiftesini duvara dayadı ve cebinden kelebek gözlüğünü çıkarıp burnunun üstüne kıstırdı. Sonra çakısıyla minik rulayı tutan ipi çözdü ve kağıdı masadaki sürahiyle bardakların yanına serdi. Arapça metni okurken dudakları kıpırdıyor ve sakin duruşu yavaş yavaş değişiyordu. Artık tetikte ve iş havasındaydı. ''Bu harika bir haber. Kurtarma Birliği kuzeyde dervişleri yenmiş. Artık yakın zamanda burada olacaklar. Bu notu doğruca generale götürmeliyim.'' dedi ikizlere. ''Gidin de Nazira banyonuzu hazırlasın. Bir süre dışarıda olacağım. Ama dönünce iyi geceler demeye geleceğim odanıza.'' Şapkasını başına geçirdi ve generalin karargahına gitmek üzere çıktı. Safran, Amber yetişemeden çifteyi kapmıştı. Tüfeği ganimet yakalamış gibi Amber'in burnuna doğru salladı. ''Bu adil değil Safi, hep sen yapıyorsun her şeyi.'' ''Bebekleşme, ben bebek değilim.'' ''Bebeksin ve yine surat asıyorsun.'' Safran tüfeği holden geçirip babasının silah odasına götürdü. Amber onun gidişini sıkılı yumruklarını kalçasına dayamış olarak izledi. Yüzü kızarmış, terden saçları alnına yapışmıştı. Nazira'nın masada unuttuğu sürahiyi gördü. Sinir içinde kendine bir bardak su doldurdu ve bardağı kafasına dikti. ''Bunun da tadı bir tuhaf.'' diye söylendi. ''Ve ben bebek değilim, surat da asmıyorum. Sadece biraz kızdım, hepsi o.'' Ryder Courtney Hartum'da geçirdiği günlerin sona ermek üzere olduğunu biliyordu. Kurtarma Birliği kent düşmeden yetişip hepsini sağ salim boşaltsa bile kent dervişlerin eline geçecekti. O da çiftliğini boşaltıyor, ilk fırsatta gitmeye hazırlanıyordu. Rebecca envanter çıkarmasına ve yiğit İbis'e yüklediği her şeyin faturalarını tutmasına yardım etmeye gönüllü olmuştu. Ryder onun yaşadığı duygusal karmaşayı giderek daha iyi anlıyordu. Kentte durumun giderek kötüleşmesi gibi belirsizlik de herkesin sinirlerini yıpratıyordu. Kenttekilerin dayanma gücü azaldıkça derviş kuşatmacılarının tehdidi artıyordu ve kurtarma ordusu da görünürde yoktu. 10 aydır kent Mehdi'nin baskısı altındaydı. Böyle feci bir sonu beklemek için uzun bir süreydi bu. Küçük kardeşlerini korumaya çalışmanın Rebecca'nın omzuna nasıl bir yük bindirdiğinin farkındaydı Ryder. Bu konuda babalarının fazla yardımı olmuyordu. Cana yakın ve şefkatli bir adamdı ama tıpkı ikizler gibi o da adeta çocuk gibi ilgi bekliyordu. İsyandan beri Sudanlı kadınların hiçbiri çiftliğe dönmemişti. Küçük yeşil kek mutfağını yürütmek de tamamen Rebecca'ya kalmıştı. İkizler hevesli yardımcılardı ama ağır işleri yapmalarına imkan yoktu. Onun ailesini korumak için yaptığı mücadeleyi gördükçe Ryder'ın hayranlığı ve sevgisi artıyordu. Bir kez daha bunca sorumluluğu üstlenen kızın sadece 18 yaşında olduğunu düşündü. Kendini ne kadar yalnız hissettiğini de tahmin ediyor ve ona yardımcı olmaya çalışıyordu. Ama kendini kaybedip düşüncesizce bir davranışta bulunduğu için onun güvenini sarstığını da biliyordu. İçinden onu kollarına alıp rahatlatmak ve korumak gelse de tekrar korkutmamak için dikkatli olması gerekiyordu. Penrod Ballantyne Hartum'dan gittiğinden beri zarar gören ilişkilerini onarmakta epeyce yol kat ettiğini hissediyordu. Artık Rebecca daha arkadaşça davranabiliyordu. Sohbetleri çok daha rahat oluyordu ve eskisi gibi açıkça kaçmıyordu Rebecca kendisinden. Korunaklı binada Ryder'ın masasının başında karşılıklı oturuyorlardı. Gümüş dolarları 50'lik kümeler halinde sayıp parşömene sarıyor ve ahşap kutulara yerleştiriyorlardı İbis'e götürmek üzere. Ryder göz ucuyla genç kızın omuzlarına dökülen ipeksi saçlarına baktı. Ellerindeki nasırları ve göz kenarlarındaki ince çizgileri fark edince içi sızladı. Onunki gibi narin ciltler güneşte ve çöl havasında kavrulmaktan çok İngiltere'nin iklimine uygundu. Bu iş bitince burayı satabilir ve onu İngiltere'ye geri götürebilirim diye düşündü. Rebecca aniden baktı ve üzerine takılı gözleri yakaladı. ''Sensiz ne yapardık Ryder?'' dedi. Ryder ses tonundan ve söylediklerinden ötürü şaşırmıştı. ''Sevgili Rebecca, sen her koşulda başarılı olursun. Gücünden ve kararlılığından hiç kuşkum yok.'' ''Sana karşı kabalık ettim.'' Onun itirazını duymazdan gelmişti. ''Küçük bir kız gibi davrandım. Oysa sana karşı herkesten daha kibar olmalıydım. Sen olmasan uzun süre önce ölmüş olurduk.'' ''Şimdi gayet nazik davranıyorsun. Bu da her şeye değer.'' dedi Ryder. ''Sadece yeşil kek bile aileme sunduğun değerli bir armağan. Sen olmasan dayanamazdık derken abarttığımı sanmıyorum. Bunca açlık ve ölümün ortasında bizler sağlıklı ve güçlüyüz. Bu yüzden sana borcumu asla ödeyemem.'' ''Benim tek arzum arkadaşlığın.'' Rebecca ona gülümsedi ve yüzündeki endişe çizgileri yumuşadı. Ryder ona ne kadar güzel olduğunu söylemek istiyordu ama konuşamadı. Rebecca bir gümüş dolar dizlisini devirerek ona doğru uzandı ve elini tuttu. ''Sen iyi bir dost ve iyi bir adamsın Ryder Courtney.'' İlk kez yüzünü böyle açık açık inceliyordu. Penrod kadar yakışıklı değil diye düşündü ama güçlü ve dürüst bir yüzü vardı. Bu insanın her gün görmekten bıkmayacağı bir yüzdü ve beni asla Penrod gibi terk etmez dedi içinden. Bir yerlerde gizli saklı yerli kadınları da yoktur. O sağlam bir adam, numarayla gösterişle işi yok. Sofrasında daima ekmeği bulunur. Kaya gibi ve kadınını koruyacak bir erkek. Elini tutan el güçlü ve sağlamdı, iş yapmaktan sertleşmişti. Çıplak kolu Rebecca'ya doğru bir evin direği gibi uzanıyordu. Gömleğinin altındaki omuzları geniş ve köşeliydi. O bir erkekti, bir çocuk değil. Sonra birden nerede olduklarını hatırladı, tebessümü buruştu. Hayatlarının belirsizliği tekrar zihnini işgal etti. Ya Ryder İbis'le gider, onu ve ikizleri burada bırakırsa ne olurdu? Mehdi ile katil ordusu kente girince başlarına neler gelirdi? Yakaladıkları kadınlara neler yaptıklarını biliyordu. Gözlerine yaşlar doldu ve kirpiklerini kırpıştırdı. ''Ah Ryder, neler olacak bize? Hepimiz bu korkunç yerde ölecek miyiz? Yaşamaya bile fırsat bulamadan.'' Kadın kalbiyle onun gibi bir adamı sonsuza kadar kendisine bağlamanın yolunu biliyordu. Bu adımı atmaya hazır mıydı peki? ''Hayır Rebecca, sen her zaman çok cesur ve güçlü oldun. Sakın şimdi vazgeçme.'' Ayağa kalktı ve çabucak masanın etrafını dolaştı. Rebecca başında duran adama baktı ve gözyaşları yanaklarından inmeye başladı. ''Sarıl bana Ryder, sarıl bana.'' ''Seni bir daha kırmak istemiyorum.'' durakladı. ''O zaman çocuktum, akılsız bir çocuk. Artık bir kadınım, bana bir kadına sarılır gibi sarıl.'' Ryder genç kızı ayağa kaldırdı ve yavaşça kollarının arasına aldı. ''Güçlü ol.'' dedi. ''Bana yardım et.'' diye cevap veren Rebecca iyice sokuldu. Yüzünü onun göğsüne gömdü ve kokusunu içine çekti. Korku ve kuşkuları artık geride kalmıştı, kendini güvende hissediyordu. Erkeğin gücünün kendisine geçtiğini hissetti ve sessiz bir çaresizlikle ona iyice sarıldı. Sonra ağır ağır yeni, hoş bir duygunun içine yayıldığını fark etti. Bu Penrod Ballantyne'in yarattığı çılgın ve tüketici duyguya benzemiyordu. Daha çok sıcak bir parıltıydı sanki. Bu adam güvenebileceği erkekti. Onun kollarında emniyetteydi. Düşündüğü şeyi yapmak kolay olacaktı. ''Bunu sadece kendim için değil, ailem için de yapmalıyım.'' diye düşündü. İçinden kararını verdikten sonra yüksek sesle dile getirdi. Öp beni Ryder. Yüzünü ona doğru kaldırdı. Daha önceki gibi öp beni. Rebecca, sevgili Becky, ne yaptığını farkında mısın? Sadece saçma sorular sorabiliyorsan, erkeğe gülümsedi. Konuşma o zaman, sadece öp. Erkeğin ağzı sıcacıklı ve nefesleri birbirine karışıyordu. Genç kız onun dilinin yumuşak dudaklarının arasından süzüldüğünü hissetti. Bir zamanlar bu onu ürkütmüş ve kızdırmıştı ama artık tadına varıyordu. Onu erkeğim olarak kabul edeceğim diye düşündü. Ötekini reddedeceğim. Ben Ryder Courtney'yi seçiyorum. Bu kararı verdikten sonra duygularının kontrolü ele geçirmesine izin verdi. Belinden aşağısında bir şeyler hissettiğinde kendisini tutan tüm engelleri kaldırmıştı. Duyduğu his o kadar güçlüydü ki acının sınırına geliyordu. İçindeki zonklamayı algılıyordu. Bu benim döl yatağım diye düşündü hayretle. Kadınlığımın merkezini uyarıyor. Dudaklarını hırsla erkeğinkilere bastırdı, acıyı azaltmak ya da azdırmak hangisini istediğinden emin değildi. Son kez Ryder ona sarıldığında kabarıp sertleşen şeyin ne olduğunu anlamamıştı. Ama artık biliyordu. Bu kez korkmuyordu. Hatta kendince bu erkek organına bir isim bile takmıştı. Penrod'un tırmanıp geldiği demir hindi ağacından ötürü demir diyordu ona. ''Bu hayatımızın son günü olabilir, harcama bugünü.'' diye soludu. ''Bu ana sarılalım ve asla bırakmayalım.'' Ama Ryder çekingen davranıyordu. Rebecca onun ellerini alıp göğüslerine koydu. Onun dokunuşuyla sanki göğüs uçları şişmiş ve yanmaya başlamıştı. Sonra bir eliyle erkeğin ensesindeki saçları kavradı ve ötekiyle korsajının kancalarını açmaya başladı. Göğüslerini meydana çıkarmış ve erkeğin dudaklarına bastırmıştı. Gergin etinin üstünde onun dişlerinin tatlı acısını hissedince bağırdı. İçine sinmiş esans kokuları dışarı vuruyordu. Rebecca adeta ümitsiz bir telaş içine girmişti. ''Çabuk ol lütfen Ryder, ölüyorum. Öldürme beni, koru beni.'' Saçma sapan konuştuğunu farkındaydı ama aldırmıyordu. Kollarını adamın boynuna doladı ve üstüne tırmanmayı denedi. Ryder elini arkaya uzatıp elbisesinin eteklerini topladı ve beline doladı. Altına hiçbir şey giymemişti ve kalçaları odanın loş ışığında bir çift deve kuşu yumurtası gibi solgun ve yuvarlaktı. Bacaklarını erkeğin kalçalarına doladı ve onun bacaklarının arasındaki ipeksi kıvırcıkların arasına daldığını hissetti. ''Çabuk, seni içime almadan bir an daha yaşayamam.'' Kendini sertçe ileri itti, gözleri yuvalarından uğramış gibiydi. Tırnaklarını erkeğin sırtına geçirip bir daha itti. Sonra dünyadaki her şey anlamını yitirdi. Erkek içine tamamen girerken tüm endişeleri ve korkuları geride kaldı. Rahminin ona açıldığını hissediyordu. Kendini ona adeta bir tür ümitsizlikle veriyordu. Bacaklarının titremeye başladığını hissetti ve erkeğin zevkle çarpılmış yüzüne baktı. Kendini daha da sert ve hızlı itmeye başladı. Erkek ağzını açtı ve o bağırırken Rebecca'nın çığlığı da eşlik etti. Onları birbirlerine sonsuza kadar bağlayacakmış hissi veren bir kenetlenmeyle birlikte boşaldılar. Sonra sessizleştiler ve bacaklarındaki kaslar gevşedi. Ryder dizüstü yere çöktü ama Rebecca sıkıca ona tutunduğu için içinden çıkamamıştı. Sonunda Ryder uzak diyarlardan dönüyormuş gibi kendine geldi ve ona huşu içinde baktı. ''Artık benim kadınım mısın?'' Bu soruyla açıklama arası bir ifadeydi. Rebecca sevecenlikle gülümsedi, hala içindeydi. Kendini güçlü, enfes bir şekilde şehvetli ve ahlaksız hissediyordu. Kaslarını kuvvetle sıktı, böyle bir şey yapabileceğini bilmiyordu. Ryder soludu ve gözleri fal taşı gibi açıldı. ''Evet,'' dedi Rebecca, ''ve sen de benim erkeğimsin. Seni hep böyle tutacağım ve asla bırakmayacağım.'' ''Senin gönüllü esirin olurum.'' Rebecca erkeği dudaklarından öptü. Nefes almak için ara verdiğinde Ryder sözüne devam etti. ''Bana karım olma onurunu verir misin? Dünyayı sarsmak istemeyiz değil mi?'' Her şey çok hızlı gelişmeye başlamıştı. Aslında niyetinin bu olmasına rağmen hem ağırbaşlı ve çekingen hem de onu bağlayacak bir yanıt bulamıyordu. Tam bunu düşünürken binanın kapısına güçlü bir şekilde vuruldu. Rebecca erkeği itti ve çabucak göğüslerini korsajının içine sokuşturup endişeyle kapıya baktı. ''Kilitli.'' diye fısıldadı Ryder. Masasının üstünde yüzlerce gümüş para vardı, risk alamazdı. Sonra sesini yükselterek ''Kim o?'' diye sordu. ''Benim, Bachit. Gordon Paşa'dan haber bülteni getirdim. Meşgulken beni rahatsız etmen için yeterli bir neden değil.'' diye azarladı Ryder. Gordon bültenlerini neredeyse günlük olarak yayınlıyordu. Halkı bir parça rahatlatmak ve direnme gücünü arttırmak için yapıyordu bunu. Tabii o yüzden de yazdıkları haberden çok kompozisyona benziyordu. ''Bu önemli efendi.'' Bachit'in sesi heyecanlıydı. ''İyi haber, çok iyi haber.'' ''Kapının altından at.'' diye emretti Ryder. Ayağa kalkıp Rebecca'yı da kaldırdı. Üstlerini düzelttiler. Ryder pantolonunun önünü ilikledi. Rebecca da eteğini indirdi. Sonra Ryder kapıya gitti ve bülteni aldı. Okuyup genç kıza uzattı. ''Derviş ordusu hezimete uğradı. Hartum yolu açıldı. İngiliz Kurtarma Birliği kısa zamanda burada olacak.'' Rebecca yazılanları iki kez okumuştu. Önce hızla sonra ağır ağır. Sonunda başını kaldırıp Ryder'a baktı. ''Sence bu kez gerçek mi?'' ''Eğer değilse zalim bir şaka olur. Ama Chinley Gordon başkalarının hassas düşüncelerine önem vermekle tanınan biri değil.'' Rebecca bülteni tekrar okuyormuş gibi yaptı ama zihni başka yerdeydi. ''Eğer kurtarma birliği yoldaysa sahiden Ryder Courtney ile alelacele kalıcı bir ilişkiye girmesi gerekir miydi?'' Onun karısı olunca ömrünün geri kalanını bu vahşi ülkede geçirmeye mahkum olacaktı. Bir daha hiç İngiltere'nin yeşilliklerini göremeyecek ve medeni insanlarla bir arada olamayacaktı. Gerçekten de ona karşı nazik ve koruyucu olan ama aşık olmadığı bu adamla evlenmek zorunda mıydı? ''Doğru ya da değil'' diye devam etti Ryder. ''Çok kısa zamanda anlayacağız. Her durumda benim nişanlım olacaksın. İbis'in kazanında yeterince buhar ve taşıyabileceği yükün tamamı yüklenmiş durumda.'' Sustu ve genç kızın yüzünü sorgularcasına inceledi. ''Ne var sevgilim, seni üzen bir şey mi oldu?'' ''Soruna daha cevap vermedim'' dedi Rebecca hafif bir sesle. ''Ah, hepsi buysa tekrar sorar ve resmi yanıtını isterim'' dedi. ''Sen, Rebecca Helen Benbrook, ben Ryder Courtney'yi sevgili nikahlı eşin olarak kabul ediyor musun?''
''Doğruyu söylemem gerekirse bilmiyorum'' dedi Rebecca ve Ryder dehşet içinde ona baktı. ''Lütfen düşünmek için birazcık zaman tanı bana. Bu çok önemli bir karar ve acele edebileceğim bir şey değil.''
Çok şeyin bağlı olduğu bu önemli anda birden aklına bir şey gelmişti. Eğer kurtarma birliği iki gün sonra gelecekse Penrose Ballantyne'da onlarla gelecek miydi? Ama dedi kendi kendine, gelse de gelmese de artık benim için fark etmiyor. Ona güvenmekle hata ettim. Şimdi istiyorsa Arap kızlarına gidebilir ve dilediğince zamparalık yapabilir. Ama bu konudan çok da emin olmadığını hissetti ve Penrose Ballantyne'ın hayali Ryder'ın çiftliğindeki işleri bitirip saraya dönerken bile aklını işgal etmeye devam etti. Sir Charles Wilson'ın yaralıları, yükleri ve develeri bir araya toplaması birkaç gün almıştı. O arada Metemma'nın altındaki nehir kıyısında kampı muhkem hale getirmiş, Nordenfeld mitralyözleri dört bir yana yerleştirmiş ve kampın duvarlarını 2 metreye yükseltmişti. Savaştan sonraki 3. gün alayın baş cerrahı General Stewart'ın yarasının kangren olduğunu bildirdi. Wilson doğruca hastane çadırına koştu. Sıcakta çürümüş et kokuları mide bulandırıyordu. Stewart'ı etrafına sinekler üşüşmüş bir cibinliğin altında kendi terine batmış buldu. Sinekler yaranın dayanılmaz kokusu yüzünden içeri girecek bir delik arıyordu. Yaranın bulunduğu yerde cerrahat yüzünden sarı lekeler oluşmuştu. ''Mermiyi çıkarabildim'' dedi cerrah Wilson'a. Sonra sesini iyice alçaltarak ''Kangren iyileşecek gibi görünmüyor efendim. Pek ümit yok, korkarım'' diye fısıldadı. Stewart sayıklıyordu ve yatağın başında duran Wilson'ı General Gordon sanmıştı.
''Tanrı'ya şükür zamanında geldik Gordon. Çok geç kalacağız diye korktuğum zamanlar oldu. Cesaretin ve dayanıklılığınla Hartum'u koruduğun için seni kutluyorum. Yaptıklarınla hem majesteleri hem de tüm Britanya İmparatorluğu vatandaşları gurur duyacak.''
''Ben Charles Wilson'ım efendim, General Gordon değilim'' diye düzeltti Wilson. Stewart ona hayretle baktı. Sonra cibinliğin arasından elini tuttu.
''Ah, bravo Charles. Sana güvenebileceğimi biliyordum. Peki Gordon nerede? Bir an önce yanıma gelmesini söyle ona. Bizzat kendim kutlamak istiyorum Gordon'u.''
Wilson elini kurtardı ve yataktan biraz uzaklaştı. Cerraha döndü. ''Onu sakinleştiriyor musunuz yeterince? Bu kadar heyecanlanması doğru mu?''
2 saatte bir 10 tane sakinleştirici veriyorum. Ama kangren başladıktan sonra yara fazla acı vermez.
Onu Asuvan'a giden ilk istimbota bindireceğim. Muhtemelen 2 ya da 3 günde bir kalkıyor onlar.
2-3 gün mü?
Stewart cümleyi bölük bölçük algılamıştı.
Neden Gordon'u Asuman'a yolluyorsun ve neden 2-3 günde bir? Cevap ver bana.
İstimbotlar yakında Hartum'a doğru yola çıkacak general. Beklenmeyen ama mutlaka halledilmesi gereken engellerle karşılaştık.
Peki Gordon, Gordon nerede?
Hala Hartum'da dayandığını umuyoruz efendim ama kendisinden bir haber almadık.
Stewart çıldırmış gibi etrafına bakındı.
Burası Hartum değil mi? Neredeyiz? Ne zamandır buradayız?
Burası Metemma efendim diye araya girdi cerrah kibarca. 4 gündür buradasınız.
4 gün mü?
General bağırmaya başlamıştı.
4 gün. Benim zavallı çocuklarımın kanını boşa harcadın. Neden burada oturup durmak yerine bir an evvel Hartum'a yola çıkmadın?
Sayıklıyor dedi Wilson cerraha. Ona bir doz daha yatıştırıcı verin.
Sayıklamıyorum ben diye bağırdı Stewart. Eğer derhal Hartum'a yola çıkmazsan seni askeri mahkemeye çıkaracağım. Görevini ihmal ve düşmanla yüzleşmekten korkmakla suçlayacağım bayım.
Tıkandı ve tükenmiş bir halde yastığına devrildi.
Zavallı dostum.
Wilson başını büyük bir esefle sallıyordu. Aklı başında değil ve sanrılar görüyor. Durumun farkında değil. Ona iyi bakın ve rahat etmesini sağlayın.
Doktorun selamını alarak çadırdan çıktı. Parlak güneş ışığına çıkınca gözlerini kırpıştırmıştı. Sonra bir grup subayın çadırın çok yakınında dikildiğini fark edince kaşları çatıldı. Belli ki konuşulan her şeyi duymuşlardı. Duruşları buna kuşku bırakmıyordu.
''Beyler, sizin burada dikilmekten başka işiniz yok mu?''
Subaylar gözlerini kaçırıp selam vererek uzaklaştılar. Sadece biri olduğu yerde kalmıştı. Penrod Ballantyne gruptaki en küçük rütbeli subaydı. Davranışı küstahçaydı. Wilson ters ters baktı ona.
''Siz ne yapıyorsunuz yüzbaşı?'' diye buyurgan bir ifadeyle sordu.
''Sizinle konuşmam mümkün mü efendim?''
''Konu nedir?''
''Develer tamamen toparlandı. Bol su ve iyi gıdayla. İzniniz olursa 24 saat içinde Hartum'da olabilirim.''
''Hangi amaçla yüzbaşı? Kenti tek başınıza kurtarmayı mı öneriyorsunuz?''
Wilson artık kaş çatmak yerine alaycı bir sırıtışla bakıyordu. Pek düzgün bir bakış değil diye düşündü Penrod.
Amacım mesajlarınızı General Gordon'a iletmek ve niyetiniz hakkında bilgi vermek efendim. Kent ağır baskı altında ve dayanma gücünün sonunda. Orada mahsur kalmış İngiliz kadın ve çocuklar var. Mehdi'nin eline düşmeleri an meselesi. General Gordon'a durumu bildiğinizi ve halkı düşündüğünüzü iletebileceğimi sanıyorum.
''Herhalde benim durumu yönetme tarzımı onaylamıyorsunuz öyle mi?
Bu arada adınız nedir bayım?''
Wilson onun adını elbette biliyordu. Bu kasıtlı bir hakaretti.
''10. Süvari Alayı'ndan Penrod Ballantyne efendim. Ve hayır efendim, yönetim tarzınızla ilgili bir eleştiri yapmayı düşünmüyorum. Ben sadece yerel durumla ilgili bilgilerimi dikkatinize sunmak istiyorum.''
''O engin bilginize ihtiyacım olursa sizi çağıracağımdan emin olabilirsiniz.'' Bu seferin sonuçlarıyla ilgili raporlarımda bu birlikle uyumsuzluk gösterdiğinizi belirteceğim. Bu kampta kalmanız gerekiyor. Size herhangi bir bağımsız görev vermeyeceğim. Ayrıca Hartum'a gidecek kurtarma birliğine de dahil etmeyeceğim. İlk fırsatta Kahire'ye geri gönderileceksiniz ve bu sefere artık katılmayacaksınız. Açıkça anlatabildim mi yüzbaşı?
Son derece açık efendim. Penrod selam verdi. Wilson selamına karşılık vermedi ve yürüyüp gitti.
Sonraki günlerde Wilson zamanının çoğunu komuta çadırında raporlarıyla uğraşarak geçirdi. Kalan erzak ve cephanenin envanterinin çıkarılmasını emretti. Kampın güvenliğini denetledi, adamlara talim yaptırdı, yaralıyı her gün ziyaret etti. Ama General Stewart artık kendinde değildi. İstimbotlar buhar dolu kazanlarıyla bağlı oldukları yerde bekliyordu. Alaya bir kararsızlık ve belirsizlik havası çökmüştü. Sonraki adımın ne olacağını ya da ne zaman atılacağını kimse bilmiyordu. Sir Charles Wilson herhangi bir bildiri yayınlamamıştı. 3. günün akşamı Penrod develerin yanına gitti ve Yakub'u buldu. Hayvanları denetlermiş gibi yaparken Yakub'a, ''Develeri hazırla, su tulumlarını da doldur. Kamptan çıkış paralosu Waterloo. Seni gece yarısı Metemma'nın öbür ucundaki küçük camide bulacağım.'' diye fısıldadı.
Yakup yan gözle ona baktı. Gordon Paşa'ya mesaj götürmemiz emredildi.
Yakup randevu yerinde bekliyordu ve Şafak'la birlikte kimsenin yetişemeyeceği bir hızla hareket ettiler.
Hartum'a 2 gün diye düşündü Penrod sırıtarak ve de kariyerim mahvoldu. Wilson beni aslanların önüne atacak. Umarım Rebecca Benbrook onun için yaptıklarımı takdir eder.